Ayrı belli altı. Saklı seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 450. Vejetaryen Hitler. Naziler ile Rockefeller'ın ortak yönleri çoktu. Konumuz gıda olduğu için bir örnek vermeliyim. Adı Richard Walter Dar. 1895-1953. Hitler'in 1933-1942 yılları arasında gıda ve tarım bakanıydı. Naziler iktidara ilk geldiklerinde çıkardıkları yasalardan biri Doğa Koruma Yasası 1935 oldu. Hayvanları koruma yasası, avcılık yasası çıkararak hayvanların bilimsel çalışmalarda kobay olarak kullanılmasına yasak getirdiler. Hayvan ırkının bozulmasına karşıydılar. Bu anlayışların kökeni öjeni uygulamalarıydı. Naziler kavramın mucidi oldukları ekolojiye, bozulmamış saf organik tarımdan yanaydı. Kuzeyli Nordik köylü ırk bozulmamıştı, melez değildi ve bunun sebebi organik tarımdı. Kötü gıdaları ancak ırkı bozulmuşlar yiyebilirdi. Bu tezlerin sahibi biyolog Ernst Haeckel, 1834-1919 ırk sağlığı için öjeninin şart olduğunu dile getiren ilk kişiydi. Politika uygulamalı biyoloji demektir sözü ona aitti. Naziler çocukların ırk sağlığı için tamamen organik gıdalarla beslenmeyi şart koştu. Himmler, SS birlikleri ve Nazi yöneticilerinin yemesi için organik çiftlikler kurdurdu. Hitler de doğal beslenmeden yanaydı. Hitler, Bavyera Alplerindeki Berghof adlı villasının bahçesinde yetiştirilen organik gıdalarla besleniyordu. Nazi ölüm kamplarındaki esirlere zehirli katkı maddeleri yediriyorlardı. Günümüz dünyası toplama kampı mı? Bugün bu kadar zehirli gıdayı bile bile insanlara neden yediriyorlar? Nazi Almanyası 1935 yılında Nürnberg yasası çıkardı. Üstün ırkın özellikleri şöyleydi. Sarışın, uzun boylu, uzun kafataslı, dar yüzlü, güçlü çeneli, dar burunlu, yumuşak saçlı, aralıklı açık renk gözlü ve pembe beyaz cilt renkli. Bütün dünyada sağlıklı beslenen zenginleri tanımlıyorlar sanki. Neyse, Aryan ırk çalışmaları sadece Almanya'da yapılmadı. Rockefeller Arşivi. New York, Pocantico Hills'daki Rockefeller Arşiv Merkezi'nde 1911-1940 yılları arasında yapılan öjenik saha araştırmaları 78 kutuda saklanıyor. Evet, John D. Rockefeller sosyal darvinizme inanıyordu. Öjeni araştırmalarına meraklıydı. Dipnot, ailede ezoterizm ile ilgilenen başka Rockefeller'lar da vardı. Büyük John'un kardeşi William'ın oğlu Percy Avery Rockefeller, 1878-1934, Yale Üniversitesi'nde Alman Illuminati'nin ABD'deki şubesi olan ve sadece beyaz protestanların üye olduğu, ritüellerinin Almanca olduğu Skull and Bones, kuru kafa ve kemikler örgütü üyesiydi. Ayrıca yine William'ın torunu, eşi Yahudi olan Yale Üniversitesi'nden Godfrey S. Rockefeller, 1899-1983 de aynı örgüte bağlıydı. Aynı isimleri benzer yerlerde görmek sizi şaşırtmamalıdır. Dede Prescott Bush, baba George H. W. Bush, oğul George W. Bush, üçü de bu gizli örgütün üyesiydi. 1910 yılında New York'ta bizzat kendisi sosyal kötülüğün soy araştırması için 6 ay çalıştı. Toplumsal Hijyen Bürosu'nda Paul Warburg ve Star Murphy'den oluşan üçlü komite kurdu. Amacı toplumsal koşulların, suçların ve toplumun refahını olumsuz yönde etkileyen hastalıkların incelenmesi, iyileştirilmesi ve önlenmesiydi. Tüm bu çalışmaları daha nitelikli nüfusun yaşadığı dünya ile açıkladı. Rockefeller 27 Ocak 1912'de Davenport'a gönderdiği mektupta Kriminalistik Enstitü kurmak için ikna ettiği Catherine B. Davis hakkında şunu yazdı. Nadir görülen bir zihinsel zenginlik kadını, derin bir insan sempatisi olan zeki hukukçu. Rockefeller ABD'nin sıra dışı kadını B. Davis ile birlikte Sosyal Sağlık Hijyen Laboratuvarı kurdu. Bu ABD'de psikiyatri gelişimi yani zihinsel hijyen için atılan ilk adım oldu. Dipnot, Catherine B. Davis Rockefeller Vakfı'nda yöneticilik yaptı. 1929'da kadınların cinsel hayatını anlatan araştırma kitabı yayımladı. Amacı kendileri açıkladı. Rockefeller Vakfı'nın psikiyatri gelişimini finanse etme hedefi, öğrenebilen ve sinirsel bozuklukları ve zihinsel bozuklukları anlama ve düzeltme problemlerinde çalışmaya istekli birinci sınıf insanları bulmak, eğitmek ve teşvik etmek idi. Hedef hep birinci sınıf insan idi. Rockefeller 1932 yılında nöroloji ve nöroşirürji bölümü kurması için Kanada Montreal'deki McGill Üniversitesi'ne 1 milyon 282 bin dolar para verdi. Toplumsal hijyen bürosu ve diğer amacı toplumsal hijyen ya da zihinsel hijyen değildi. Doğum kontrol ve nüfus kontrolü üzerinde çalışıyorlardı. Hedef tehdit altında olan ırkların dejenerasyonunu engellemekti. Dipnot: Thomas Robert Malthus din adamıydı. 1789'da yazdığı nüfus artışı hakkında araştırma eserinde gıda üretimindeki artışın aritmetik 1-2-3-4, buna karşılık nüfustaki artışın geometrik 2-4-8-16 olduğunu işaret ederek bu farkın uzun vadede nüfus artışına ve açlığa yol açacağını iddia etti. Bu yoksulluğa ve ahlaksızlığa sebep olacaktı ve bu nedenle doğal frenleyici şarttı. Nüfus kontrolü yapılması için geç evlenmeyi, az çocuk yapmayı, homoseksüelliği arttırmayı, savaş çıkarmayı ve yoksullara yapılan devlet yardımlarının kesilmesini önerdi. Medikal önlemlerin gıda arzı yanında nüfusun değişimine ciddi bir etkisi olamaz dedi. Elinizdeki kitabı doğrulamıyor mu bu söz? Avrupa ve ABD'de yeni Malthusçuluk akımı 20. yüzyılda çok benimsendi. Malthus İrlandalılara soykırım yapılmasını bile önerdi. Bugün ilk hedefte Müslümanlar var. IŞİD'i yaratma amacı bu değil mi? Hijyen bürosu nüfus kontrolü için neler yapmadı ki? 1908 yılında Ohio eyaletinde toplu ötenazi yasaları teklif ettiler, kabul ettiremediler. Ancak başarı kazandıkları da oldu. Virginia eyaletinde geri zekalı olduğu iddia edilen Carrie Buck adlı kadın yargı kararıyla zorunlu sterilizasyona tabi tutuldu. Bu sayının 8000 olduğu iddia edildi. Keza toplam 60.000'in üzerinde kadın siyah ya da fakir işe yaramaz oldukları için kısırlaştırıldı. Rockefeller hevesli şekilde öjeni temelli ceza sisteminin kurulmasından yanaydı. Tüm bu çalışmalar vakfın görev alanındaydı. Rockefeller Vakfı'nın öjeni çalışmalarının hızlandığı 1913'te kurulduğu bilgisini de ekleyeyim. Dipnot: Rockefeller ailesinin çok vakfı, enstitüleri vesaire var. Örneğin David Rockefeller'ın kızı Peggy Dulhani, Sinergos Enstitüsü kurucusu. Bu enstitü Türkiye ile yakından ilgili. Türkiye'de çok kişiyi davet eder. Her yıl toplumsal gelişme için çalışan toplum liderlerine verilen David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü 2013 yılında Güler Sabancı'ya verildi. Ne tesadüf! Rockefeller'a ait Citigroup ile Akbank o tarihte ortaktı. Rockefeller'ın maddi yardımda bulunduğu dünyanın en etkili düşünce kuruluşu olarak tanıtılan Brookings Enstitüsü ile Sabancı Üniversitesi, Güler Sabancı'nın imzasıyla 2004 yılından beri işbirliği yapıyor. Bu vakfın gücünü anlatmak için şu bilgiyi de ekleyeyim. Sahip oldukları petrol şirketi Standard Oil Company hisselerinin 1913 yılındaki piyasa değeri 900 milyon dolardı. Yani Rockefeller ailesi o zamanlar dünyanın en zenginiydi. Ailenin vakıflarına verdikleri para yaklaşık 500 milyon dolar idi. Bu paraları bugünün değil, 20. yüzyıl başındaki paranın alım değeriyle karşılaştırınız. Bein Gates. Rockefeller tarihine baktığınızda şu gerçeği görüyorsunuz. Rockefeller Vakfı'nın gündeminde bitkilerden önce insan genetiği vardı. Rockefeller Vakfı insan hayatını gen dizilimlerine indirgemeye çalışan sözde moleküler biyoloji biliminin temelini yıllar önce atmıştı. Peki John D. Rockefeller'ı bu işlere kim soktu? Önceki sayfaları okudunuz. Bill Gates ismini biliyorsunuz. Microsoft'un sahibi. Dipnot: Microsoft Corporation, Windows, Xbox ve Lumia gibi ürünleriyle tanınan ABD merkezli büyük yazılım ve bilişim şirketi. Matematikçi Warren Weaver 1894-1978, 1932 yılında Rockefeller Vakfı'nın Doğal Bilimler Başkanlığı'na atandı. Moleküler biyoloji alanında yapılan tüm uluslararası araştırmaların merkezindeydi. Ayrıca Weaver ile Vannevar Bush 1930'lu yıllarda Rockefeller desteğiyle büyük analog bilgisayarını Massachusetts Institute of Technology'de yani MIT'te yazdı ve sonunda 1942'de Rockefeller Differential Analyzer adını aldılar. Yani Bill Gates'in 1975'te ilk şirketini kurmasından yıllar önce Rockefeller yıllardır bu işin içindeydi. Tam ismi William Henry Gates III. Bilinen adıyla Bill Gates, 2016 itibariyle 90 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı. Ayrıca o bir yardımsever, öyle tanıtılıyor. Yılda 1,5 milyar dolar bağış yapıyor. Nereye? Pirinç çalışmalarına finans desteği yaptığını okudunuz. Norveç Svalbard Tohum Bankası kurucusu olduğunu okudunuz. Aşı konusundaki duyarlılığını okudunuz. Ama şimdi size başka bir Gates'ten bahsedeceğim. Adı Frederick Taylor Gates, 1853-1929. Büyük John Rockefeller'ın hayatında American Baptist Education Society'nin, American Baptist Eğitim Topluluğu başı olan Frederick Taylor Gates'in büyük rolü oldu. Dipnot, Rockefeller'ın bilgiye çok önem verdiğini anlamışsınızdır, sebepsiz değildi. İngiliz filozof Francis Bacon 1561-1626 Latince ipsa scientia prostas est der. Bu bilgi güçtür. Masonların benimsediği bu mesaj ABD 1 dolarındaki yarım piramit ve üçüncü gözde de sembolleştirilir. Tesadüf. 2002 yılında kurulan ABD Bilgi Farkındalık Ofisi, Information Awareness Office logosunda da yarım piramit üzerinde göz altında şu yazılıdır: Scientia est protestas. Gates Rockefeller'ların hayır işlerinde en yakın danışmanlarından biriydi. Rockefeller ile Gates nasıl tanıştı? Minneapolis'te protestan vaiz olan Gates mobilya kralı George Alfred Pillsbury'den aldığı çağrıyla yaşlı Rockefeller'ı ziyaret etti. Rockefeller vasiyetnamesini hazırlıyordu ve bir protestan mezhebi olan Baptist okuluna 50 bin dolar vermeyi uygun görüyordu. Gates Pillsbury Akademisi için ek 60 bin dolar istedi, Rockefeller'ı ikna etti. Yetmedi, Rockefeller'a New York veya Chicago'da birer üniversite kurma kararı aldırdı. Bu ilişki sonucu Rockefeller, Baptist cemaatinin en önde gelenlerinden biri oldu. İlişkiyi güçlendiren sadece Tanrı inancı değildi. Gerçekte Gates tam bir iş adamıydı. Ticaret konusunda son derece işlek zekaya sahipti. Bitmez tükenmez enerjisi ve çalışma gücü vardı. Evangelist şevk içinde hiç durmadan ve yorulmadan çalışıyordu. Paranın gücüne tam inanç beslemekteydi. Din adamı Gates elindeki parayı olabilecek en karlı yatırımlara sokmak konusunda hassastı. Kısacası tam büyük John'un meşrebine göreydi. O da açık göz basiretli, saldırgan ve zor işlerin altından kalkabilen krattaydı. Örneğin Gates'in Minneapolis'teki Merritt ailesiyle sıkı ilişkileri vardı. Rockefeller o sıralarda içinde geniş demir cevheri yatakları bulunan Merritt ailesinin büyük çiftliğini gözüne kestirdi. Petrolcülükte kullandığı teknolojiyi burada da uygulayabilirse ABD'nin demir çelik sanayiinde tek isim olabileceğini hesapladı. Planı yaptılar. Gates Merritt ailesinin yanına borç para vermeye hazır eski dost olarak gitti ve Gates verdiği yüklü borca karşılık demir yataklarının bulunduğu alandaki demir yolunu rehin aldı. Merritt ailesi kendilerine gönderilen paranın Rockefeller tarafından verildiğini bilmiyordu. Bir süre sonra Rockefeller demir yoluna el koydu. Çiftliği satın aldıktan sonra 50 yıl süreyle yakın dostu Andrew Carnegie'ye kiraladı. Rockefeller uyanık Gates'i hem yardımseverlik amacıyla kurulmuş kurumlarının hem de madencilik, çelik, kağıt, çivi fabrikası, demiryolu kuruluşları, kerestecilik ve dökümcülük alanındaki yatırımlarının başına getirdi. Bunların en önemlisi Lake Superior Iron Ore Company'deki demir cevheri şirketindeki başkanlık idi. Din okullarına yardım fonları toplama hevesinde yoksul vaizken birkaç yıl gibi kısa zamanda yaklaşık değeri 20 milyon dolar olarak hesaplanan bir demir cevheri bir de demiryolu şirketinin başına geçebilmesi Gates'in kıvraklığı konusunda bilgi veriyor. ABD'nin en büyük milyonerlerinin sadaka dağıtıcısı olarak tanınan Gates'in cevher madenlerinin United Steel Corporation'a devri sırasında yaptığı aracılık görevi nedeniyle Rockefeller'dan komisyonunu alması onun yeteneğini gözler önüne seriyor. Rockefeller ailesi yaşantıları boyunca bir yandan büyük para sahibi olurken diğer yandan çeşitli kurumlara bağışlar yaptı. Gates gelinceye dek Rockefeller genellikle üyesi olduğu Baptist Kilisesi'ne göstermelik bağışlarda bulunuyordu. Gates Rockefeller'ın yanına girer girmez zengin Rockefeller'ı yavaş yavaş bilimsel yardımlarda bulunma düşüncesine kaydırmayı başardı. Bu bilimsel yardımlar zamanla büyük vakıflar kurulması düşüncesini hazırladı. Rockefeller'ın ilk bağışı 1855 yılında 2077 dolardı. 1877 yılına dek hiçbir zaman yardımları 10 bin doları geçmedi. 1884'e dek 100 bin doları aşmadı. 1887'de bağış tutarı birden 285 bin dolara fırladı. Gates'in giriş tarihi olan 1891 yılından sonra Rockefeller bağışları 1 milyon doları aştı. 1900'e dek yaptığı yardımlar kazandıkları yanında kuş yemi kadardı. 1900 ve 1901 yıllarında üst üste 2 milyon dolar verdi. 1902 yılında General Education Board ve Rockefeller Institute kurulunca yardım miktarı 5,5 milyon dolara çıktı. Aynı tutara yakın bağışlarını 1905'e dek sürdürdü. Ama 1905'te en yüksek noktasına erişti. 13,6 milyon dolar. Ölümüne dek bu yüksek tutarda bağışta bulunmayı aksatmadı. 1907'de 39,1, 1909'da 71,4, 1913'te 45,5, 1914'te 67,6 milyon dolar vesaire. Bu yardımlar nereye yapıldı? Kan grubu çalışmaları. Rockefeller'ın aklı Frederick T. Gates özel bir adamdı. Bu din adamı toplumsal sorunların köklü nedenlerini merak ediyordu. Çünkü kötü sebeplerin insan ırkını yok edeceği kaygısındaydı. Tıbbi ve biyolojik araştırmalara ilgisi vardı. Örneğin toplumda hayli yaygın olan parazit hastalığı, kancalı kurt, hookworm konusuyla yakından ilgilendi. 1 milyon dolar bağışla Rockefeller Sıhhi Komisyonu'nu kurdu. Bu komisyon insan dışkısıyla bulaşan kancalı kurt enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için ABD'nin güney eyaletlerine umumi tuvalet inşasına yardımda bulundu. Ama Rockefeller Sıhhi Komisyonu kısa süre sonra Gates tarafından kapatıldı. Sebebi küresel kamu sağlığı hedefiydi. Komisyon yerine 1914'te Uluslararası Sağlık Birimi, IHD ve ardından Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nü kurdu. Gates'in bilimsel tıp öğreniminin geliştirilmesinden, yaygınlaştırılmasından yana olmasının sebebi Ari ırkın korunmasıydı. Sadece ABD'de değil, Toronto Üniversitesi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'na da milyon dolarlık yardımda bulundular. Gates'in hayali Çin tıbbının dünyaya hakim olmasıydı. Rockefeller Vakfı'nın desteğiyle 1917'den itibaren Çin'e giden protestan misyonerlere kızdı. Hala cehaleti aşılamaya çalışıyorlar. İnsanlara bilimsel konularla yanaşmıyorlar. Misyonerlerin Çinlilerden geleneksel tıp öğrenip Amerika'ya getirmelerini savundu. Böylece Çin Tıp Enstitüsü'nü 1914'te kurdurdu. ABD Batı tıp anlayışını değiştirmek istedi. Önleyici hekimlikten yanaydı ama bu görüşü sonunu getirdi. 1924 yılında Çin Tıp Enstitüsü'ne 261 milyon dolar fon ayrılmasını istedi. Başta Çin'de bulunan misyonerler ABD'deki tıp uzmanları ile ilaç sanayi Gates'in ipini çekti. Gates Rockefeller'dan ayrıldı. Rockefeller Vakfı Çin'e Batı tıbbı eğitimini dayattı. Çin'i ilaca boğmak istiyorlardı. Vakıf resmi tarihlerinde Çin'deki faaliyetleri hakkında şöyle diyor. Rockefeller Vakfı'nın belirlediği birinci öncelik etkili bir tarım ekonomisi inşa etmekti. Vakıf en yararlı rolünün temellerini tanımlamak için 1935-1937 yılları arasında Kuzey Çin'in Kırsal Yeniden Yapılanma Konseyi'ni NCCRR kurdu. Asıl amaç köylü kitlesine dayanan sosyalist Mao hareketini boğmaktı. Sonuçta Mao kazandı, Rockefeller Çin'den kovuldu. Bu başarısızlığa rağmen Rockefeller Vakfı'nın kırsal yeniden yapılanma programı ve bunlardan edinilen dersler daha sonra girişimleri için model oldu. Uluslararası Kalkınma Ajansı, USAID. Dipnot, Dünya Bankası'nın birimi olan Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın kurulma amacı, düşük gelirli az gelişmiş ülkelere düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlamak diye açıklanıyor. 1960 yılında kuruldu, Türkiye hemen üye oldu. Rockefeller'ı etkileyen Gates'e dönersek, tüm hayatını verimlilik üzerine adamıştı, keşfedilecek bir kaldıraç ile dünyanın değiştirileceğine inanıyordu. O kaldıraç Rockefeller ailesinin buğdaydan pirince, tavuktan insana genetikle bu derece ilgilenmelerine mi yol açtı? Örneğin bugün kan grubunuzu Rockefeller Vakfı'na borçlusunuz ya da öjeni felsefesine mi demeliyim? Karl Landsteiner 1868-1943 Viyanalı hekimdi. 1922 yılında ölene kadar New York'taki Rockefeller Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nde insan kanı üzerinde çalıştı. A, B, 0 ve AB kan gruplarını buldu. Kanın vücudun enfeksiyonla savaşmasını sağlayan savunma maddeleri, antijen adlı farklı maddeleri içerdiğini öne sürdü. Farklı antijenler içeren kanlar karıştırıldığı takdirde kırmızı kan hücrelerinin kümeleneceğini ve hastayı öldüreceğini keşfetti. Yalnızca benzer antijenler içeren kanlar karıştırılabilir ya da bir kişiden diğerine nakledilebilirdi. Landsteiner 75 yaşında öldüğünde kan bankaları kurma üzerinde çalışıyordu. 56. ayrımın sonu. Sayfa 457.